Ayrım 62.
Tekrar Piti halanın verandasındaki o akşamı anımsadı. Rete kendisiyle evlenmek niyetinde olup olmadığını sormuş, o da kaba bir biçimde gülerek, ''Aman şekerim, ben koca olacak bir adam değilim.'' diye küstahça cevap vermişti. Ya hala evlenmek niyetinde değilse? Ya bütün hilelerine, yapmacık davranışlarına ve işvelerine rağmen onunla evlenmek istemezse? Daha da kötüsü, ya onu tanımayacak olursa ya da başka bir kadının peşine takılmışsa? Scarlett yumruklarını öyle sıktı ki tırnakları avucuna battı. Beni unutmuşsa kendimi anımsatmaya ve beni yeniden arzu etmesini sağlamaya çalışacağım diye düşündü. Onunla evlenmek istemese bile onu arzu edeceği muhakkaktı. Çünkü bir günde ona metresi olmasını önermişti. Salonun yarı karanlığında ruhunun bağlandığı üç şeyle mücadele etmeye başladı. Annesinin anısı, dinsel ilkeler ve eşliğe olan aşkı. Kuşkusuz annesinin cennetteki ruhu onun şimdi kafasından geçen iğrenç düşünceleri görüyordu. Zinanın Allah katında affedilmeyen bir günah olduğunu, annesinin kendisini sevdiği kadar eşliği de sevdiğini biliyordu. Bu bakımdan eşliği için beslediği hayaller çifte fuhuş oluyordu. Ama tüm bu kuruntular kendi düşünceleriyle yaptığı tartışma sonunda ortadan kayboldu. Annesi ölmüştü. Onun yokluğu bazı kuralları uygulama dışı bırakabilirdi. Din zinayı, bu suçu işleyeni cehennemde yakma cezasıyla yasaklıyordu. Ama kilise, onun tarayı ve açlığa mahkum ailesini kurtarmak için her çareye başvurmasına izin veriyordu. Eşliğiyle olan aşkına gelince, o da birlikte olmayı istemiyor ama onu arzu ediyordu. Ateşli dudaklarının anısı bunun bir kanıtıydı. Artık onunla kaçmayı da hiçbir zaman düşünmeyecekti. Ne garip, eşliğiyle kaçmak günah işlemek oluyor da, Red Butler ile evlenmek günah sayılmıyordu. Scarlett'in eski neşeli halinden hiçbir iz kalmamıştı. O şimdi açlık tehlikesinin, çiftlikteki ağır işlerin, korkunun, sinir gerginliğinin, savaş yıkımlarının, imar kaygılarının ve en önemlisi vergilerin yükü altında eziliyordu. Gerçi bir süre öncesine kadar çifte umutla yaşamıştı. Savaş bitince eski günlere kavuşacak ve eşliği dönünce yaşantısına yeni bir yön verecekti. Oysa bu iki umut da mahvolmuştu şimdi. Eski kahyanın birden karşısına çıkması ona, hatta tüm Güneylilere savaşın henüz bitmediğini anlatmıştı. En çetin, en zor, en vahşi mücadele ve intikam çağı şimdi başlıyordu. O gün şu iki şeyi tüm açıklığıyla ve kesin biçimde anladı. Ne barıştan umut vardı ne de eşliden. Scarlett'in korkacağı bir şey de kalmamıştı. Artık o ne hayattan, ne annesinin ruhundan, ne aşkının mahvolmasından, ne de çevrenin baskısından korkuyordu. Şimdi onu korkutan iki şey vardı. Açlık ve eskiden boş mideyle yattığı gecelerde tutsağı olduğu korkunç rüyalar. Reti'yi yumuşatıp kendisiyle evlenmeye razı etmek Scarlett için daha hayırlı olacaktı. Aksi durumda ise onun metresi olacaktı. Belki o zaman Red'den istediği kadar para alabilirdi. Bir an onun bir metresten ne beklediğini, ne isteyeceğini düşündü. Acaba onu Atlanta'da alıkoyup güzel Watling'e yaptığı gibi ona da bakacak mıydı? Eğer onu Atlanta'da alıkoymak isterse Butler'a kendisinin ne kadar tuzluya mal olduğunu gösterecekti. Erkeklerin gizli yaşantıları hakkında Scarlett'in bir bilgisi yoktu. Bu konuda cahil sayılırdı. Kendisiyle Red Butler arasındaki ilişkinin ne biçimde olacağını bilmiyordu. Ondan bir çocuğu olup olmayacağını düşündü. İşte bu yaraya tuz biber ekerdi. Belki cayarım korkusuyla bunları düşünmemeye ve hemen bu gece evdekilere para bulmak ya da evi ipotek etmek için Atlanta'ya gideceğini söylemeye karar verdi. Gerçek nedeni öğrenecekleri güne kadar bu kadarını bilmelerini yeterli buluyordu. Eski günlerde Red onu arar ve ona iltifat ederken şimdi Scarlett onu aramaya gidiyordu. Hem de bir dilenci, üstelik istediklerini elde edemeyecek bir dilenci gibi. Hayır, ona bir dilenci gibi gitmeyeceğim. Çevresine ışıklar saçan bir kraliçe gibi gideceğim ve Red amacımın farkına varamayacak diye düşündü. Duvarda gömülü olan ve Yankee talanında zarar görmeyen aynaya yaklaşıp baktı. Ayna, kendisinin de tanıyamayacağı perişan haldeki bir yabancı kadının hayalini yansıtıyordu. Aynaya bir yıldan beri bakıp bakmadığını bilmiyordu. Oysa her sabah tuvaletini yaptıktan sonra saçlarının iyi taranıp taranmadığına, giyiminde bir hata olup olmadığına bakardı. Acaba bu yabancı kadın da kimdi? Bu çökük yanaklı, elmacık kemikleri çıkmış olan kadın Scarlett O'Hara olamazdı. Onun saçları hiçbir zaman böyle gelişi güzel bir biçimde topuz yapılmamıştı. Scarlett'in neşe saçan bir yüzü vardı. Oysa şimdi bu yüzde eski eşsiz niteliklerinden bir tek iz bile kalmamıştı. Bütün güzelliğini kaybetmiş, yüzü solgun, bakışları perişandı. Scarlett büyük bir umutsuzluğa kapılarak, "Rhett'in pek hoşuna gideceğimi sanmıyorum, çok zayıflamışım," diye düşündü. Yanaklarına dokundu, sinirli bir biçimde korsesinin altından çıktıklarını hissettiği kemiklerini sıvazladı. Memelerinin küçüldüğünü gördü. Bunlar adeta Melanie'nin memelerine dönmüş diye düşündü. Onların küçüldüklerini Rhett'e belli etmemek için göğsüne pamuk doldurması gerekiyordu. Eskiden buna benzer şeyler yapan genç kızlarla alay ettiğini anımsadı. Memelerini şişkin göstermek. Bu düşünce ona bir tek yeni elbiseye bile sahip olmadığını anımsattı. Rhett ise şık giyimli kadınlara düşkündü. Zayıf boyunlu, solgun yüzlü, aç bir kediyi andıran yüzlü, yırtık pırtık elbiseli bir kadınla evlenir miydi Rhett? Böyle bir şeyi düşünmüş olması bile aptallıktı. Pitty halanın yazdığı gibi Rhett Atlanta'nın en zengin adamı ise istediği kadınla evlenebilirdi. Onu ne yapsındı? Scarlett yine de yılmadı ve kendi kendine "Öyle ama bende başka kadınlarda olmayan bir çekicilik var. Buna inanıyorum. Yeter ki güzel bir elbise bulayım," dedi. Atlanta'da iki kez ters yüz edilmemiş bir tek elbise bile yoktu. Üstelik onların Yankiler tarafından yağmalanıp yağmalanmadığını da henüz kesin olarak bilmiyordu. Scarlett kalkıp pencereye doğru yürüdü. Storu kaldırdı, pancurları açtı. Odaya kış akşamının son aydınlığı, soğukla birlikte doldu. Pencereyi kapayıp üşüyen yüzünü kadife perdeye doladı. Yeşil kadife perdenin havı yanağını okşuyordu. Birden aklına bir şey geldi. Hemen üstü mermer olan bir masayı pencereye doğru itmeye başladı. Masanın yerde sürünen ayakları büyük bir gürültü çıkarıyordu. Masanın üstüne çıkıp ayak uçlarına basarak perdeyi çekti. Kadife perde kornişle birlikte önce masaya sonra yere düştü. Tam o sırada kapı açıldı ve Dadı'nın yuvarlak yüzü göründü. O şaşkın gözlerle masadan yere atlamak için eteklerini toplayan Scarlett'e bakıyordu. Dadı nihayet dayanamayıp sordu. "Annenizin perdelerini neden söküyorsunuz?" Scarlett yere atladıktan sonra "Peki kapının arkasında sen ne yapıyordun bakalım?" diye cevap verdi ve yere düşen tozlu perdeyi kaldırdı. "Hiçbir şey yapmıyordum. Şunu bilin ki efendim, kapı dinlemek adetim yoktur. Asıl ben size soruyorum. Annenizin perdeleriyle ne yapıyorsunuz?" "Sana ne bundan? Git sandık odasından benim giysi modelimi ve dikiş kutumu getir. Kendime bir elbise dikeceğim." Dadı o ağır vücuduyla sandık odasına çıkmaya üşendiği ve bu durumdan kuşkulandığı için ani bir hareketle Scarlett'in elindeki perdeyi aldı. "Annenizin perdelerine dokunmaya hakkınız yok," diyerek sert bir biçimde çıkıştı. "Beni öldürseniz bile buna izin vermem." Dadı, Scarlett'in önce kendi deyimiyle yaban öküzü gibi tavır takındığını, sonra da tatlı bir biçimde gülümsediğini gördü. Dadı onun bu gülümsemelerine hiçbir zaman dayanamazdı ama bu kez yumuşamadı. "Dadı, Allah aşkına onu bana ver. Atlanta'ya biraz borç para bulmak için gideceğim. Bu nedenle yeni elbiseye ihtiyacım var." "Yeni elbise de ne demekmiş bu zamanda efendim? Öteki hanımların böyle bir şeyi var mı? Onlar Nuh zamanından kalma elbiseler giyiyorlar. Üstelik bundan da yüksünmüyorlar. Mrs. Allen'ın kızı da yamalı elbiseyle dolaşabilir. Herkes de ona sanki ipek elbise giymiş gibi saygı gösterir." Scarlett'in yüzü yavaş yavaş yaban öküzü gibi oluyordu. "Garip doğrusu, efendim. Siz yaşlandıkça babanıza benziyorsunuz." "Canım dadı, Pitty halanın bu cumartesi günü Fanny Elsing'in evleneceğini yazdığını sen de biliyorsun. Onun düğününe de gideceğim. Onun için de yeni elbiseye ihtiyacım var." Üzerinizdeki bu elbise gelin hanımınki kadar güzel durur. Afandım, Miss Pitipet onların da çok fakir kaldıklarını yazmıyor muydu? Dadı, sana yeni elbiseye ihtiyacım var diyorum. Unutma ki para sıkıntısı çekiyoruz. Vergiler. Evet, biliyorum afandım ama biliyor musun? Allah bana kulak vermiş afandım. Çok şükür bugüne kadar da iyi çalışıyor. Özellikle Mr. Will kapıları kapatmadığı zaman çok daha iyi duyuyor. Dadının tarlada sinek uçsa haberi olurdu. Scarlett onun konuşulanları dinlemek için koca vücudunu ses çıkarmadan kapılara kadar nasıl götürdüğüne şaştı. Vergi işini duyduğuna göre Jones ve Amy mendeburlarını da duymuşsundur. O an dadının gözleri parladı ve ''Evet efendim, duydum'' dedi. ''Haydi dadı, yaban öküzlüğü edip de canımı daha fazla sıkma. Vergileri ödeyebilmek için Atlanta'ya girmem gerektiğini hala anlamıyor musun? Para bulmak zorundayım. Yoksa bu adi insanlar bizi yaka paça buradan atacaklar. O zaman nereye gideriz? Benim bir perdeyi elbise yapmamı çok görüyorsun. Ama annemin ölümüne neden olan şu şıllık Emin'in burada oturacağını düşünemiyorsun.'' Dadı Ellen'ın perdesine dokundurtmayacağını, Scarlett'in isteklerine direneceğini sanıyordu. ''Hayır efendim, onların burada oturmalarına gönlüm razı olmaz.'' dedikten sonra Scarlett'e kuşkulu gözlerle baktı. ''Peki hanımcığım, sana yeni bir elbise almak zorunda bırakan bu parayı kimden alacaksın bakalım?'' Scarlett böyle bir soru beklemediği için şaşırdı. ''O benim bileceğim bir iş.'' diyerek dadının sorusunu geçiştirmek istedi ve çocukluğunda yalan söylerken yaptığı gibi başını önüne eğdi. ''Demek para bulmak için yeni elbise gerekiyor. Bu iş bana biraz tuhaf görünüyor doğrusu. Borç parayı nereden bulacağını henüz söylemedin ama.'' ''Sana her şeyi açıklamak zorunda değilim. Bunu senin bilmene de gerek yok. Bu sorun beni ilgilendiriyor. Şimdi perdeyi verecek misin yoksa?'' ''Evet efendim, vereceğim.'' diyerek perdeyi Scarlett'e uzattı. ''Afandım, Mrs. Melanie de sizinle birlikte gidecek mi?'' ''Hayır, ben yalnız gideceğim.'' ''Siz istediğiniz kadar böyle söyleyin ama ben sizi asla yalnız bırakmam. Her ikinize de göz kulak olacağım. Yani hem size hem de yeni elbisenize. Sizden bir adım bile uzakta kalamam efendim.'' Scarlett bir an Atlanta'ya gidişini, Red ile görüşmesini ve dadının zebani gibi hemen arkasında durup konuşulanları dinlemesini düşündü. Ama öfkelenmek yerine gülümsedi ve ellerini dadının omuzlarına koydu. ''Dadıcığım, benimle gelmek istemene teşekkür ederim. Ama burasını sen olmayınca kim yönetecek? Unutma ki buranın bel kemiği sensin.'' ''Amanın, tatlı dilinizle beni kandıracağınızı mı sanıyorsunuz? Ben sizi kundağınızı sardığım ilk günden beri tanırım. Sizinle beraber Atlanta'ya gideceğimi söyledim, işte o kadar. Mrs. Allen'ın ruhu sizin Atlanta'ya tek başınıza gittiğinizi görürse zangır zangır titrer. Hem anneniz beni de hiç affetmez. Çünkü orası Yankiler, haydutlar gibi mendeburlarla doludur.'' Scarlett cevap vermekte zorlanınca, ''Canım dadı, ben Pitty Hala'da kalacağım.'' dedi. ''Miss Pitipet iyi bir hanımdır ama.'' dedikten sonra kısa bir süre sustu. Tartışmayı tadında kesmek istiyordu. O kendisinin her şeyi gördüğünü sanır ama hiçbir şeyin de farkında olmazdı. Sonra ağır vücudunu iki yana sallaya sallaya mutfağa doğru gitti. ''Pirisi yavrucuğum!'' diye var gücüyle bağırdı. ''Sandık odasına çık, küçük hanımın modellerini ve dikiş kutusunu getir. Bana bak, makası da yarından tezi yok, bulmaya çalış.'' Scarlett umutsuz bir biçimde, ''Bu güzel işte, peşimde bir de polis köpeği olsaydı daha iyi olurdu.'' diye düşündü. Yemek yendikten sonra Scarlett ile dadı yemek masasının üstüne dikiş takımlarını yaydılar. Sue Ellen ile Karen yeşil kadife perdenin atlas astarını söküyorlardı. Melanie de perdenin boşta kalan ucundan itibaren tozunu fırçalıyordu. Gerald, Ashley ve Will sandalyelere oturmuşlar, sigara içip kadınların hummalı çalışmalarını gülümseyerek izliyorlardı. Scarlett neşeli görünüyordu ve bunun nedenini kimse bilmiyordu. Onun bu güleç hali oradakileri de etkiledi. Herkes neşelendi. Scarlett kahkaha atarak gülüyordu. Genç kadın uzun zamandır böyle neşeli olmamıştı. Onun bu hali babasının çok hoşuna gidiyordu. Gerald her zamankinden daha az dalgın görünüyordu. Scarlett'i yanından her geçişte okşuyordu. Scarlett borç para bulmak, eğer gerekirse tarayı ipotek etmek üzere Atlanta'ya gidiyordu. İpotekten aile bireylerinin çekindiklerini hissetti. Ama ona göre gelecek yılın pamuk ürünü sayesinde bundan kolayca kurtulabileceklerdi. Hatta para bile biriktirebileceklerdi. O bu görüşünde o kadar ısrar ediyordu ki ona bu konuda kimse bir şey sormaya cesaret edemiyordu. Bir ara ona kimden borç para alacağını sordular. Scarlett de "Dünyada az mı armut var?" dedi. Bunu o kadar doğal bir biçimde ve neşeli olarak söylemişti ki herkes katıla katıla güldü. Hele Melanie'nin "Herhalde Red Butler'dan alacak" demesi kahkahaların daha da yükselmesine neden oldu. Çünkü bu düşünce çok saçmaydı. Herkes Scarlett'in Red Butler'dan nefret ettiğini, onun için rezil herif dediğini biliyordu. Ama Scarlett onların gülmelerine katılmadı. Bu sırada Dadı'nın Scarlett'e anlamlı bir biçimde baktığını gören Ashley de birden kahkahasını kesti. Scarlett dikiş diken kadınlara ve sonra da salonda bulunanlara nefretle bakıp, "Beni, kendilerini ve bütün güneyi bekleyen felaketin farkında değiller" diye düşündü. Felaketten haberleri olsa bile O'Hara, Wilkes ve Hamilton soyundan oldukları için başlarına bir şey gelmeyeceğini sanıyorlar. Zenciler de aynı onlar gibi felaketten habersizler. Ah aptallar! Onlar hiçbir şeyin farkına varamadan öküz gibi ölüp yok olacaklar. Bu zavallılar eskisi gibi yiyip içeceklerini sanıyorlar. Hiçbirinin de kafası değişmeyecek. Melanie yırtık, yamalı elbiselerle gezse, pamuk toplasa ya da bir adam öldürme durumunda bana yardım etse bile yine aynı Melanie. Ashley ise ölümle burun buruna gelse de, yaralansa da, zindanlarda yatsa da, evine tanınmayacak halde dönse de yine 12 meşelerin cici beyi. Will tamamen başka biri. Üzülecek büyük bir şey kaybetmemiş, bir ayağını saymazsak. Suellen ile Karen da bu sıkıntıların geçeceğini sanıyorlar. Bunun için de yokluklara alışmak istemiyorlar. Akılları bir karış havada. Allah'ın yalnızca kendileri için bir mucize yaratacağına inanıyorlar. Oysa bir tek mucize gerçekleşecek, o da Red ile birlikte yapacağımız mucizedir. Parmağına batan iğne canını yaktı. Kan çıkan parmağını çocuklar gibi emdikten sonra tekrar düşüncelere daldı. Hayır, bunlar kesinlikle değişmeyecekler. Belki de değişemiyor ve yeni koşullara ayak uyduramıyor olabilirler. Doğrusu değişen bir ben oldum. Başka bir çözüm yolu bulabilseydim, belki ben de değişmezdim. Dadı ilk provayı yapacağı için erkekleri salondan çıkardı. Pork da Gerald'ı yatırmaya götürdü. Ashley ile Will dışarıda karşılıklı oturdular, bir süre suskun kaldılar. Sessizliği Will'in geviş getirir gibi tütün çiğnemesi bozuyordu. Bir ara Will, çenesi yorulmuş olacak ki tütün çiğnemeye ara verdi ve Ashley'e dönerek "Bu Atlanta seyahati pek hoşuma gitmiyor doğrusu" dedi. Ashley ona baktı ama cevap vermedi. Kendi içini kemiren korkunç kuşkuyu Will'in de duyup duymadığını anlamaya çalıştı. Ama bu mümkün olamazdı. Çünkü Will'in ikindi vakti meyve bahçesinde geçen olaydan haberi yoktu. Yani Scarlett'in umutsuz bir karar verdiğini düşünemezdi. Will, Red Butler'ın adı söylendiği zaman Dadı'nın yüzünde beliren umutsuz ifadeyi de fark etmemişti. Ayrıca onun Red'in serveti ve kötü şöhreti hakkında da bilgisi yoktu. Gerçi Tara'ya geldiğinden beri birçok şeyler öğrenmişti. Ama neyi bilip neyi bilmediği belli değildi. Bu yüzden Ashley'nin Will'e bir şey söylemesi yanlış olurdu. Ama Scarlett'i bu serüvenden kurtarmak için de kendinde güç bulamıyordu. Gece boyunca hiç göz göze gelmemişlerdi. Scarlett'in neşeli hali de onu korkutmuştu. İçini kemiren kuşkuları dile getirmeye çekiniyordu. Ayrıca Scarlett'e bu konuda soru sormaya kendinde hak görmüyordu. Bahçede geçen tartışmadan sonra Scarlett'in hareketlerini denetleme hakkını kaybetmişti. Ama perdeyi keserken Dadı'nın yüzündeki sert ifade onu az da olsa teselli ediyordu. Çünkü Scarlett istese de istemese de Dadı bu Atlanta yolculuğunda ona göz kulak olacaktı. Ashley umutsuzca, "Bütün bunlara neden olan benim" diye düşündü. Evet, Scarlett'i bu hallere düşüren ben oldum. Bugün bahçede kendisini bırakıp giderken Scarlett'in omuzlarını nasıl silktiğini anımsadı ve aynı zamanda ikindi vakti geçen olaylardan dolayı utanç duydu. Scarlett'in kahramanlık sözcüğünün anlamını tam kavrayamadığını ve eğer ona hayatında onun kadar kahraman bir kimse görmediğini söylese hayret edeceğini biliyordu. Scarlett'in hayatı olduğu gibi kabul ettiğini, çelik gibi bir iradeyle bütün engellere karşı koyduğunu, cahilce bir inat göstererek bozguna karşı savaştığını ve ters giden şansını yeninceye kadar da mücadele edeceğini biliyordu. Ashley Will'e baktı ve bu delikanlının yeşil kadife perdeden dikilen ve annesinin giysilerinden arta kalan tüylerle süslenen bir elbiseyle dünyayı fethetmeye giden bir başka kahraman kadın görmediğini düşündü. 3. Scarlett ile Dadı ertesi gün ikindi vakti trenden indiklerinde kül renkli bulutları sürükleyen soğuk bir rüzgar esiyordu. Kent yakıldığı gün tahrip olan istasyon hala yapılmamıştı. Tren yıkıntıların ilerisinde durduğu için herkes gibi onlar da çamurların içinden geçmek zorunda kaldılar. Pitipet'e haber vermedikleri için doğal olarak Peter arabayla onları almaya gelmemişti. Scarlett çamurlu yolu gözleriyle ölçtükten sonra arabası olan bir tanıdığa rastlamayı çok istedi. Acaba tanıdıklarının da arabaları kalmış mıydı? Durum öyle kötüydü ki insanlar yiyecek bile güç buluyorlardı. Çevrede birçok kamyon ve asker vardı. Pitty hala mektubunda Atlanta'nın Yankilerin işgali altında olduğunu yazmıştı. Ama Scarlett bunu unutmuş olacak ki, mavi üniformalıları karşısında görünce yüreği ağzına geldi. Savaşın bittiğini anımsamakta bir hayli zorlandı. Karşısında duran bu askerlerin peşine takılıp hakaret edeceklerini sandı. Biraz şaşkın, biraz korkarak çevresine bakınırken yanına ihtiyar bir zenci sokuldu. ''Araba ister misiniz efendim?'' Dadı ona dehşetle bakarak, ''Bana bak moruk, biz kiralık arabaya binmeyiz. Sen bizi kim sanıyorsun? Hanımcığım gel gidelim buradan Allah aşkına. Bu adam beni günaha sokacak. Mendebur, serbest bırakılmış zencilerden olsa gerek.'' Zenci 5-10 para kazanacağı bir yolcu bulmanın heyecanıyla, ''Merak etmeyin, ben serbest bırakılanlardan değilim.'' dedi. ''Ben Mrs. Talbot'un hizmetinde çalışıyorum.'' Şimdi de biraz para kazanabilmek için yolcu taşıyorum. Kimmiş bakalım bu Mrs. Talbot? Millet Gevileli Mrs. Susanna Talbot, ihtiyar kocası öldükten sonra buraya gelip yerleşti. Hanımcığım siz onu tanıyor musunuz? Scarlett üzgün bir sesle, hayır dedi. Dadı, haydi yürüyelim dedikten sonra Scarlett'ten zenciyi başlarından savmasını istedi. Dadı Scarlett'in içinde yeni dikilen elbisesi, şapkası ve geceliği, kendisinin bir iki parça giyeceği bulunan çantayı eline aldı. O ağır vücudundan beklenmeyen bir hareketle Scarlett'i yağmurlarla bataklığa dönüşmüş olan meydandan kucaklayarak geçirdi. Scarlett dadının bu davranışına hiç itiraz etmedi. Çünkü dadıyla kavga etmek istemiyordu. Onun elbise dikilirken kendisine kuşkulu gözlerle baktığını anımsıyordu. Dadının suyuna gitmesi onun için daha hayırlı olacaktı. Peachtree sokağına doğru çıkarlarken Scarlett kendini çok üzgün hissetti. Atlanta o kadar feci bir durumdaydı ki bir ara ''Acaba biz yanlış bir yere mi geldik?'' diye düşündü. Kent tam bir harabe haline gelmişti. Henry Hamilton ile Red Butler'ın kaldıkları otelin önünden geçtiler. Scarlett demir yolu hattı boyunca Charles'tan kendisine miras kalan depo ve mağazaların yerinde yerler istediğini gördü. Geçen yıl bu binaların vergisini Henry amca vermişti. Bu borcunu ona ödemesi gerekiyordu. Demek ki kaygılarına bir yenisi daha eklenecekti.